Ayrım 25, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 225. Bölüm 11, Zararlı Madde Bağımlılığı Neden Var? Çernobil, alçıpanlardaki formaldehit, kurşun zehirlenmesi, hava kirliliği, Valdez petrol sızıntısı, Love kanalı felaketi, asbest, Agent Orange... Bir ay geçmiyor ki bizlerin ve çocuklarımızın başkalarının ihmali yüzünden zehirli kimyasallara maruz kaldığını öğrenmeyelim. Halkın öfkesi, çaresizlik duygusu ve değişim talebi gitgide büyüyor. Öyleyse neden başkalarının bize yapmasına dayanamadığımız şeyleri kendimize yapıyoruz? Pek çok insanın alkol, kokain ve sigaranın içindeki gibi zehirli kimyasalları bilinçli olarak tüketmesi, kendisine enjekte etmesi ya da soluması çelişkisini nasıl açıklarız? Kendine bilinçli olarak zarar vermenin bu farklı biçimleri ilkel kabilelerden yüksek teknolojili kentlere ve sahip olduğumuz yazılı kayıtların gösterdiği geçmiş zamanı da içererek birçok çağdaş toplumda neden doğal kabul edildi? Madde kullanımı insana özgü bir ayırt edici özellik haline nasıl geldi? Bir kez başlayınca neden zehirli kimyasalları kullanmaya devam ettiğimiz sorusunu anlamak o kadar da zor değil. Bunun nedeni kısmen madde kullanımının bağımlılık yapmasındandır. Aslında büyük sır bizi buna başlatanın ne olduğudur. Alkolün, kokainin ve tütünün zararlı ya da öldürücü etkilerine ilişkin şimdiye dek elde edilen kanıtlar çok güçlüdür ve bunlar bizim aşina olduğumuz sonuçlardır. Yalnızca bazı güçlü dengeleyici güdülerin varlığı, insanların neden bu zehirleri gönüllü olarak hatta büyük bir istekle tükettiğini açıklayabilir. Sanki bilinç dışı programlar bizi tehlikeli olduğunu bildiğimiz şeyleri yapmaya yönlendirmektedir. Bu programlar neler olabilir? Bunun tabii ki tek bir açıklaması yoktur. Farklı toplumlarda yaşayan farklı insanların farklı itkileri farklı ölçüde etkiye sahiptir. Örneğin bazı insanlar kendisini engelleyen şeyleri aşmak için içer, bazıları yaşadığı duyguları hafifletmek ya da üzüntülerini unutmak için içmektedir. Kimileri de alkollü içkilerin tadını sevdiği için bunları tüketir. Ve tabii ki insan toplumları ve sosyal sınıflar içinde tatmin edici bir hayata kavuşma yöntemlerindeki farklılıklar, madde kullanımındaki coğrafi ve sınıfsal farklılıkların sebebidir. Kendine zarar verecek derecede alkolikliğin Güneybatı İngiltere'de değil de İrlanda'da işsizliğin yüksek oranda yaşandığı bölgelerde görülmesi ya da kokain ve eroin kullanımının daha varlıklı kenar mahallelerde değil de Harlem'de yaygın olması şaşırtıcı değildir. Dolayısıyla madde kullanımını belirgin sosyal ve kültürel nedenler yüzünden insana özgü bir özellik olarak görüp onun hayvanlardaki öncüllerini aramaya gerek duymamak cazip görünebilir. Fakat biraz önce belirttiğim güdüleyicilerin hiçbiri zararlı olduğunu bildiğimiz şeyleri etkin bir şekilde aramamız çelişkisinin özüne nüfuz etmez. Bu bölümde bu çelişkiye neden olan başka bir güdüleyicinin varlığını önereceğim. Bu güdüleyici kendimize yaptığımız kimyasal saldırı ile hayvanlarda kendine zarar verici nitelikteki geniş bir grup özelliği ve hayvanlardaki iletişime dair genel teoriyi ilişkilendirir. Aynı zamanda sigara içmekten alkolizme ve madde kullanımına kadar kültürümüzde yer alan çok çeşitli görüngeleri birleştirmektedir. Yalnızca Batı dünyasının görüngülerini değil, Endonezyalı kung fu uzmanlarının gaz yağı içmesi gibi bazı başka yerlerdeki gizemli gelenekleri de açıklama gücü olduğu için kültürler arası geçerlilik potansiyeli de taşır. Ayrıca geçmişe uzanıp teoriye eski Maya uygarlığında yapılan tuhaf lavman törenlerine de uygulayacağım. Önce bu fikre nasıl vardığımla başlayalım. Bir gün ansızın insanların kullanımı için zehirli kimyasallar üreten şirketlerin bu kimyasalların kullanımının reklamını nasıl açıkça yaptığını şaşırarak fark ettim. Bu uygulama iflas etmek için emin bir yol gibi görünüyor. Kokain reklamlarını hoşgörüyle karşılayamazken tütün ve alkol reklamları öyle yaygın ki artık onların varlığını şaşkınlıkla karşılamıyoruz. Bu durum Yeni Gine'li avcılarla ormanda aylarca herhangi bir reklam görmeden yaşadıktan hemen sonra beni sarsmıştı. Yeni Gine'li dostlarım bana her gün batı gelenekleriyle ilgili sorular soruyordu ve onların şaşkınlıkla dolu tepkileri sayesinde geleneklerimizin pek çoğunun ne kadar anlamsız olduğunu fark ettim. Daha sonra aylar süren saha çalışmam modern taşımacılığın olanaklı kıldığı ani yolculukla son buldu. 25 Haziran'da ormandaydım ve 90 santim uzunluğundaki kuyruğunu sürüye sürüye açık bir alan boyunca kanatlarını beceriksizce çırpan parlak tüylü erkek cennet kuşunu gözlemliyordum. 26 Haziran'da bir Boeing 747'de oturmuş dergilere bakıyor ve Batı uygarlığının mucizelerine dair eksiklerimi kapatıyordum. İlk dergiye bir göz attım. Bir atın sırtında inekleri kovalayan sert bakışlı bir adamın fotoğrafı ve onun altında büyük harflerle yazılmış olan bir sigara reklamı vardı. İçimdeki Amerikalı fotoğrafın neyle ilgili olduğunu biliyordu. Fakat bir kısmım hala ormandaydı ve fotoğrafa saf saf bakıyordu. Eğer kendinizi Batı toplumuna tamamen yabancı olan, ilk kez bir reklam gören ve inek kovalama ile sigara içmenin ya da içmemenin ilişkisini kavramaya çalışan biri olarak düşünmeye çalışırsanız, verdiğim tepki size çok tuhaf gelmeyecektir. Ormandan yeni çıkmış naif yanım şöyle düşünür. Ne kadar parlak bir sigara karşıtı reklam. Sigara içmenin atletik yeteneklere zarar verdiği, kansere ve erken ölümlere neden olduğu iyi bilinmektedir. Kovboylar genellikle atletik ve hayranlık duyulan insanlar olarak kabul edilir. Bu reklam eğer bu marka sigara içersek kovboylar gibi sağlıklı olamayacağımızı söyleyen sigara karşıtı güçlerin oldukça etkileyici nitelikteki yeni çağrısıdır. Gençlerimiz için ne kadar etkili bir mesaj. Fakat daha sonra bu reklamın okuyucuların bir şekilde ters yönde bir mesaj alacağını uman firmanın kendisi tarafından konduğunu fark ettim. Dünya üzerindeki bir şirket halkla ilişkiler bölümünün böyle korkunç bir yanlış hesapla söylemde bulunmasına nasıl izin vermişti? Bu reklam elbette ki kendi gücünü ve öz saygısını önemseyen bir insanı sigaraya başlamaktan vazgeçirecekti. Bir yanım hala ormanda kalmış olan ben bir başka sayfaya geçtim. O sayfada masanın üzerinde duran bir viski şişesinin fotoğrafı vardı. Bir adam büyük olasılıkla şişenin içindekini bardaktan yudumluyor ve doğurgan olduğu bariz bir şekilde belli olan genç bir kadın sanki kendini cinsel olarak teslim etmenin sınırlarında olarak adama hayranlıkla bakıyordu. Kendime bu nasıl olabilir diye sordum. Herkes alkolün cinsel işlevleri engellediğini, erkekleri kısır yapabileceğini, hataya sürükleyeceğini, yargılama yetisini ortadan kaldıracağını, siroza ve diğer rahatsızlıklara yol açan etkenler arasında olduğunu bilir. Shakespeare'in Macbeth'indeki kapıcının sözleriyle içmek cesaret uyandırır ama iş becerecek güç bırakmaz. Bu tür olumsuzluklara sahip bir erkek bu olumsuzlukları baştan çıkarmayı hedeflediği kadından ne pahasına olursa olsun saklamalıdır. Fotoğraftaki adam bu olumsuzlukları bile bile neden gösteriyordu ki? Viski üreticileri olumsuzluklara sahip bu adamın resimlerinin ürünlerini satmaya yardım edeceğini mi düşünüyorlardı? Bu reklamların alkollü araç kullanmaya karşı anneler tarafından yapıldığı ve viski üreten firmaların bunları engellemek için dava açacağı düşünülebilirdi. Sayfalar dolusu reklam sigara ve alkol kullanmayı övgüyle sergiliyor ve onların yararlarını gizliden gizliye sezdiriyorlardı. Sigara içmenin seks yapma fırsatı yarattığını ima edercesine karşı cinsin çekici bireylerinin varlığında sigara içen genç insanların resimleri bile vardı. Fakat sigara içmeyen ve sigara içen biri tarafından öpülen ya da öpülmeye çalışılan biri onun kötü kokan nefesinin cinsel cazibesine ciddi olarak nasıl gölge düşüreceğini bilir. Söylemek istediğinin doğrudan tersini alınca reklamlar çelişkili bir şekilde sadece cinsel yararları değil, dostluğu, iş fırsatlarını, zindeliği, sağlığı ve mutluluğu da vaat ediyordu. Günler geçip kendimi tamamen Batı uygarlığına bırakınca yavaş yavaş onun kendine zarar veren reklamlarını fark etmemeye başladım. Kendi alanımla ilgili verileri analiz etmeye çekildim. Kuşların evrimiyle ilgili tamamen farklı bir çelişkiyi anlamaya çalışıyordum. Bu çelişki sonunda sigara ve viski reklamlarının ardındaki bir gerçeği anlamamı sağladı. Yeni çelişki 25 Haziran'da gözlemlediğim erkek cennet kuşlarının onlar için bir engel sayılabilecek 90 santim uzunluğundaki kuyruğu evrimleştirme sebebiyle ilgiliydi. Diğer cennet kuşu türlerinin erkekleri, kaşlarında çıkan uzun tüyler, yukarıdan aşağı salınma alışkanlığı, parlak renkler ve şahinleri çekebilecek yüksek sesler çıkarma gibi bambaşka özellikler evrimleştirmişlerdi. Tüm bu özellikler erkeklerin yaşamasını güçleştiriyor olmalı. Ama yine de erkeklerin dişilere kur yaparken kullandığı reklamlar olarak da işlev görüyorlar. Pek çok başka biyolog gibi kendimi erkek cennet kuşlarının bu tür olumsuzlukları neden reklam olarak kullandığını ve dişilerin bunları neden çekici bulduğunu merak ederken buldum. Bu sırada İsrailli biyolog Amos Zahavi'nin 1975 yılında yayımlanan önemli bir makalesini hatırladım. Zahavi bu makalede biyologlar arasında hala tartışılan hayvan davranışlarındaki kendini yıkıcı özellikteki ya da maliyet getiren sinyallerin rolüne ilişkin yeni bir genel teori ortaya koyuyordu. Örneğin Zahavi erkeklerde sağlık açısından zararlı ve açık bir şekilde olumsuz olan özelliklerin dişileri neden çektiğini açıklamaya çalışıyordu. Buradan hareketle Zahavi'nin hipotezinin üzerinde çalıştığım cennet kuşlarına uygulanabileceğine karar verdim. Birden heyecanla bu teorinin zehirli kimyasal kullanma ve reklamlarla buna müşteri çekme çelişkimize de uygulanabileceğini fark ettim. Ortaya koyduğu biçimiyle Zahavi'nin teorisi hayvanlar arası iletişim gibi geniş çaplı bir sorunla ilgiliydi. Tüm hayvanlar eşlerine, müstakbel eşlerine, yavrularına, ebeveynlerine, rakiplerine ve olası avcılarına mesajlarını iletmek üzere çabuk ve kolay anlaşılır sinyaller bulmak durumundaydı. Örneğin bir aslanın kendisine yaklaştığını fark eden bir ceylanı düşünün. Aslana ben çok kuvvetli ve hızlı bir ceylanım. Beni yakalamayı asla başaramayacaksın. O yüzden zamanını ve enerjini bunu denemek için boş harcam anlamına gelecek bir işaret vermek ceylanın yararına olurdu. Ceylan aslandan gerçekten hızlı koşabilse bile aslanın cesaretini kıracak bir sinyal onun için de zaman ve enerji tasarrufu sağlardı. Fakat nasıl bir sinyal aslana durumun kesinlikle umutsuz olduğunu bildirebilir? Ceylan ortaya çıkan her bir aslana 100 metrelik bir gösteri deparı atmak için zaman ayıramaz. Belki ceylanlar sol arka ayaklarıyla iddia ediyorum ki daha hızlıyım anlamına gelecek eşeleme hareketi gibi aslanların öğrenebileceği bazı hızlı ve isteğe bağlı sinyaller üzerinde hemfikir olabilirlerdi. Fakat böyle saf, keyfi sinyaller hileye gidecek kapıları açacaktır. Çünkü herhangi bir ceylan koşabileceği hızdan bağımsız olarak bu sinyali kolayca verebilir. O zaman aslanlar doğru sinyal vermeyen pek çok yavaş ceylanı yakalayacaktır ve artık bu sinyali göz ardı etmeyi öğreneceklerdir. Sinyalin inanılır olması hem aslanların hem de ceylanların yararınadır. Nasıl bir sinyal ceylanların dürüst olduğuna aslanları ikna edebilir? Aynı ikilem 5., 6. ve 9. bölümlerde tartıştığım eşeysel seçilim ve eş seçimi sorunlarında da ortaya çıkmaktadır. Bu özellikle dişiler üremeye daha çok yatırım yaptığı, kaybedecek daha çok şeyi olduğu ve seçici olmak zorunda oldukları için dişilerin erkekleri nasıl seçtiği konusu için sorun teşkil eder. İdeal olarak bir dişi yavrularına geçireceği iyi genlere sahip bir erkeği seçer. Genlerin kendilerini değerlendirmek zor olduğundan bir dişi bir erkekteki iyi genlerin kendini hemen ele veren belirteçlerine bakmalı ve üstün bir erkek bu belirteçleri sunabilmelidir. Pratikte tüy, ötücülük ve kendini sergileme gibi erkeksi özellikler belirteç olarak işlev görmektedir. Erkekler neden bu özel belirteçlerin reklamını yapmayı seçer, dişiler neden erkeklerin dürüstlüğüne güvenmeli ve bu belirteçleri çekici bulmalıdır? ve bunlar neden iyi genlerin varlığına işaret etmelidir? Problemi bir ceylan ya da kur yapan bir erkek, sanki olanak dahilindeki pek çok belirteç içinden bazı belirteçleri gönüllü olarak seçiyormuş gibi ve bir aslan ya da bir dişi, sanki bu belirteçler hızın ya da iyi genlerin gerçekten de doğru göstergesi olduğu için karar veriyorlarmış gibi ortaya koydun. Pratikte elbette bu seçimler evrimin bir sonucudur ve genler tarafından belirlenirler. Erkekleri gerçekten iyi genlerin varlığını gösteren bu belirteçlere göre seçen dişiler ve kendi reklamları için iyi genlerin tartışmasız belirteçlerini kullanan erkekler, kendilerini gereksiz kovalamacadan uzak tutan ceylanlar ve aslanlar için geçerli olduğu gibi en iyi yavruları verme eğilimindedirler. Anlaşıldığı üzere hayvanlar tarafından evrimleştirilen pek çok reklam sinyali sigara reklamlarındakine benzer çelişkiler barındırmaktadır. Bahsettiğimiz belirteçler hız ya da iyi genlere ilişkin bir şeyler sunmaktansa handikapları, bedelleri ya da risk kaynaklarını oluşturmaktadır. Örneğin bir ceylanın yaklaşırken gördüğü bir aslana verdiği sinyal slotlama adı verilen tuhaf bir davranış biçiminden oluşur. Olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmak yerine ceylan katılaşmış bacaklarıyla sürekli yükseğe sıçrayarak yavaş bir şekilde koşar. Bir gazel neden zaman ve enerji harcatan ve aslana onu yakalama şansı tanıyan bu kendine zarar verici seçeneğe boyun eğer? Ya da tavus kuşunun kuyruğu ya da cennet kuşlarının tüyleri gibi hareket etmeyi zorlaştıran büyük yapılarla gösteriş yapan pek çok hayvan türünün erkeğini düşünün. Daha başka pek çok türün erkekleri parlak renklere, yüksek sese ya da avcıları çeken cazip özelliklere sahiptir. Bir erkek neden bu engel teşkil eden özelliklerle reklam yapmalı ve bir dişi neden bundan hoşlanmalı? Bu çelişkiler hayvan davranışları konusunda bugün çözülmemiş önemli bir sorunu oluşturur. Biyologlar arasında tartışmalı olan Zahavi'nin teorisi bu çelişkinin kalbine oturur. Onun teorisine göre bu zararlı yapılar ve davranış biçimleri doğru bilgi veren belirteçlerdir. Öyle ki sinyal veren hayvan taşıdığı bu özellikler handikap oluşturduğu için üstün olduğu konusunda dürüst davranmaktadır. Bedel gerektirmeyen bir sinyal yavaş ya da düşük özelliklere sahip bir hayvanın durumu sinyal vermeye el verse de aldatma eylemine katkı sağlar. Yalnızca pahalı ya da zararlı sinyallerin dürüstlüğünden emin olunabilir. Örneğin yaklaşan bir aslana slotlama yapan yavaş bir ceylan kaderini mühürler. Oysa hızlı bir ceylan slotlamadan sonra aslanı hala geçebilir. Ceylan slotlama yaparak aslan karşısında "O kadar hızlıyım ki sana bu avansı versem de senden kaçabiliyorum" diyerek övünmektedir. Dolayısıyla ceylanın dürüstlüğüne inanmak için aslanın nedenleri vardır ve her ikisi de sonucu belli olan bir kovalamaca için zaman ve enerjiden tasarruf etmiş olurlar. Buna benzer şekilde Zahavi'nin teorisi kendilerini dişilere sergileyen erkeklere uygulandığında büyük kuyruk ya da dikkat çekici sese sahip olup hayatta kalmayı başarmış herhangi bir erkeğin diğer özellikler bakımından olağanüstü genlere sahip olduğu çıkarımını yapar. Erkek avcılardan kaçma, yiyecek bulma ve hastalıklara dirençli olma bakımından özellikle iyidir. Handikaplar fazlalaştıkça bu daha zor testlerden geçtiği anlamına gelir. Böyle bir erkeği seçen dişi ona tarif olan şövalyesini ejderhaları öldürürken seyredip sınayan orta çağdaki genç kızlara benzer. Genç kız ejderha öldürebilmiş tek kollu bir şövalye gördüğünde sonunda iyi genlere sahip bir şövalye bulduğunu anlar. Eksikliğiyle böbürlenen bu şövalye aslında üstünlüğüyle böbürlenmektedir. 25. ayrımın sonu. Sayfa 232.